Yani herhangi bir medya kurumuna hasım mısın?
Kim gelip benden destek istese bu anlamda destek olurum arkadaşım. Yani her siyasi partiden burada arkadaşlarımız vardır. Her siyasi parti kontenjanından. Tabiri yerindeyse affedersin Twitter. Kaldırmak zorunda kaldı, bu ayrı bir şey. Hiç hayatında iletişimle ilgili herhangi bir şey görmemiş. Ama klavyenin başına geçince de...
Ya da böyle bir algı oturtturmaya mı çalışılıyor? Niye böyle?
Temel problem bu aslında. Milletvekillerimiz, grup başkanı, muhalefet partilerinden. Olmadık hakaretler ediyorlar. Olmadık yani ağza almayacak şeyler söylüyorlar. Bekliyorum. Bir düzeltme yapılır mı? Yapılmıyor. Bir de onu tutuyor sosyal medyadan.
Arkadaşlar herkese merhabalar, selamlar. Her hafta yeni bir konukla karşınızda oluyoruz ve bu hafta gerçekten Türkiye'nin çok merak ettiği bir isim konuğumuz. Aslında hepimizin hayatına bir şekilde dokunan, temas eden, birçoğumuzun yakinen tanıdığı, takip ettiği, birçoğumuzun da ismen bildiği önemli bir isim. Ebubekir Şahin. Şunu merak ediyorum. Türkiye'de son dönemde RTÜK çok konuşulan bir hale geldi. Mesela ben şunu çok merak ediyorum. Siz sabah kalktığınızda şunu düşünüyor musunuz? Ya bugün gidelim hangi kuruma ceza verelim acaba falan. Hayatınızda böyle bir denklem var. Nasıl başlıyorsunuz günü?
Tabii ki öyle yapıyoruz biz. Yani kalkınca diyoruz ki bugün ben hangi kanala ceza verdireyim, hangi raporları getireyim, uçukurlar diye düşünüyor değilim. Asla öyle bir şey olamaz, mümkün değil. Buradaki sistematik aslında çok farklı. Tabii bunu çok fazla anlatamıyoruz belki ama bir kuruma, kuruluşa eğer bir müeyyide uygulanacaksa çok değişik süzgeçlerden gelerek üst kurula gelir. Yani ben işte şu kuruluşa şunu gördüm, ben kendim izlesem bile, bana bir şikayet gelse bile bu yine de o bahsetmiş olduğum veya bahsedeceğim süzgeçlerden geçer. Bizim üst kurul uzmanlarımız vardır. 7/24 çalışırlar, izleme yaparlar. Onların raporları çok önemlidir. Onlar da kendi işlerinde gerçekten ehil arkadaşlarımızdır. Yine en son 30 tane aldık değil mi İbrahim Bey? 30 arkadaşımız aldık. Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz bu anlamda bize de imkanlar da tanıyor. Çünkü biliyorsunuz biz aynı zamanda da internet medyasını, dijital medyayı da takip edeceğimiz için uzman alanında da bize bir kolaylık sağlanıyor. Aldık uzmanlarımızı. Gayet başarılı arkadaşlarımız. Bunların raporları çok önemli. Şikayetler önemli tabii ama raporlaştırırlarsa, yani bir ihlal varsa o ihlalle birlikte biz kurulu alabiliyoruz bunu. Yani ihlal görmezse kurulu almanın bir anlamı yok onun.
Yani işleyiş o zaman nasıl oluyor? Bir ihlal varsa bu raporlaştırılıyor. Tabii. Sonra bir toplantının olduğu masaya geliyor.
Burada üst kurulu toplantısı. Tabii üst kurulu oluşumuyla ilgili belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Normaldir. Bir bilgi vermek isterim. Türkiye'deki nadir üst kurullardan bir tanesidir. Her siyasi parti kontenjanından arkadaşımız vardır. Mesela şu anda AK Parti kontenjanından gelen benim de içinde olduğum 4 arkadaşımız var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen 2 arkadaşımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen 2 arkadaşımız var. HDP kontenjanından gelen bir arkadaşımız var. Toplam 9 üyeyiz biz. Aramızdan bir başkan seçiyoruz. Bir başkan vekili seçiyoruz. Yani üyeleri arasında da oy dağılımı açısından ve oyların etkisi bakımından da bir eşitlik vardır. Yani başkanın oyu 2 oy değildir mesela. Başka kurumlarda olabilir bu.
Tartışma çıkıyor.
Oluyor. Zaman zaman oluyor.
Kim
bazen
ayırıyor?
O kadar. Ayrıca kadar değil. Abi şey yapabiliyoruz. Bir anda kendimizi şey. Ama en yaşlı üyemiz var. En yaş alan, yaşı en yüksek olan üyemiz var. Aynı zamanda da başkan vekilimiz şu anda. Başkanın olmadığı veyahut da başkanlık seçimi yaptığı dönemlerde o başkanlık yapıyor kurula. O bazen müdahale ediyor. O herkesin de sevdiği, saydığı bir abimiz, öyle söyleyeyim. Gerekiyorsa o müdahaledir. Yoksa öyle çok büyük bir tartışmaya da sebebiyet vermiyoruz. Dikkat ediyoruz.
Şunu soracağım. Siz son dönemde dijitalleşme çok önem veriyorsunuz. Bu hissediliyor. Zaten sizin bu sosyal medya kullanımlarınızı falan da biraz sonra konuşacağız. Tabii bu iletişime açık olmak bir yandan da vatandaşın size ulaşılabilirliğini de kolaylaştırıyor.
Kesinlikle.
İlginç şikayetler geliyordur şüphesiz ki. Çünkü siz şikayet almak üzerine kurulu da bir oluşumsunuz aslında,
tabii,
değil mi? Yani
tabii.
Vatandaşlar geri bildirim yapıyorlar.
Çok önemli. Şikayetler çok önemli.
Siz buna göre bir yol haritası belirliyorsunuz. Mesela size kadar yansıyan çok ilginç şikayetlerden bahsetsem var mıdır?
Yani? Olmaz mı? Çok var. Yani bazen gülüyoruz arkadaşlarla. Bazen kurulda da aynı şekilde önümüze geliyor. Bazen de düşündüren gerçekten şikayetler oluyor. Şikayetler sadece güldürmüyor. Gerçekten bizi de düşündüren ve bizi de yönlendiren şikayetler de oluyor ama gülümsetenlerden belki bir örnek verebilirim. Bir vatandaşımız işte bu Hint dizilerinden şikayetçi. Şimdi onu izlediği için diyor yemek gecikiyor. Yemek yemiyoruz evde. Geç yiyoruz yemeği diyor. Bu çok gülmüştük biz ona. Yani o kadar demek ki bağımlılık yapan bir yönü var. Bir diğeri de ya spor spikerleri diyor niye diyor taraflı anlatıyor. Adam diyor atıyorum bir Galatasaray Fenerbahçe maçında. Bu adam Galatasaraylı diyor. Buna niye sunum yaptırıyorsun? Bu bir cezayı gerektirmiyor mu diyor falan. Tabii böyle bir ceza yok. Spikerinin yaptığı bir sunumdan dolayı taraflılık, o da tartışılır. Yani taraflı bir şekilde anlatan da spiker ben rastlamadım ama o denk gelmiş. Kesin kendisi Fenerbahçelidir, ondan öyle diyordur diye biz düşünüyoruz. Ama bunlar oluyor. Buraya kadar gelip şikayette bulunanlar oluyor. Benim zaten sosyal medyam çok bu anlamda aktif. Oraya şikayetler geliyor. Telefon hatlarım üzerinden şikayetler geliyor. Israrla çalan bilmediğim bir numara. Bir gün ben akşam gece geç saatte de açtım. Diyor ki şu anda diyor şu diziyi izliyorum diyor. Ailece izliyoruz diyor çocuklarla birlikte. Ben diyor çocuklarım hani diyor kapatmak zorunda kaldım diziyi başkanım diyor. Ona diyor hemen müdahale edin diyor, durdurun diziyi diyor. Tabii ben onu durduramayacağımızı, onun bir yöntemi olduğunu falan anlatıyorum ama o da enteresan. O kadar demek ki canı yanmış ki.
İnsanlarda biraz da şöyle bir algı var galiba değil mi? Yani RTÜK başkanısın, hemen kanalın sahibini arayıp abi.
Tabii. Yo daha öte burada bir şalterimiz olduğunu düşünüyorlar. O şalteri kapatıyoruz. Tamam.
Peki siz nasıl bir öğrencilik dönemi geçirdiniz? Şimdi mesela ben sizi röportaj alacağımı birkaç arkadaşımla, meslek büyüğümle falan konuşurken fikirsel ayrılıkları olsa da iletişiminizin çok güçlü olduğundan falan bahsetti. Yani hatta bir arkadaşımız dedi ki bir gazeteci büyüğüm ya ben çok sert eleştirdim kendisini. Ama bana çok mütevazı davrandı ve şaşırdım dedi yani. Hatta şimdi eleştirirsem de utanıyorum yani. Nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdiniz? Başarılı mıydınız? Mesela bir gün RTÜK başkanı herhalde bir çocuk RTÜK başkanı olacak diye bir hayal kuramaz ya. Ne olmak istiyordunuz?
Aslına bakarsan RTÜK başkanı olmayı hayal etmemiştim ama RTÜK'te çalışmayı hayal etmiştim.
Aa.
Tabii. Ben iletişim mezunuyum. Gazi. Şimdi Hacı Bayram Veli Üniversitesi oldu iletişim. İletişim mezunlarını ben 91 girişim. Yaşım ortaya çıkacak ama yapacak bir şey yok. 91 girişliyim. 95 mezunuyum. İletişim mezunlarının çalışacağı yerler zaten çok sınırlıydı. Kamuda da özel sektörde de. Yani biz RTÜK'ün 94 yılında kuruldu ama TRT vardı. Başbakanlık Halkla İlişkiler vardı. Anadolu Ajansı vardı. Bir de işte RTÜK kurulduktan sonra RTÜK vardı. Biz RTÜK kurulduktan sonra RTÜK'te staj nasıl yaparız diye kendimizi paralardık. Veya TRT'de kaşeli bir muhabir olarak nasıl çalışırız diye 50 tane araya yönetmen, yapımcı sokmaya çalışırdık. Aslında bir şey daha getiriyor bu. Bizim gibi Anadolu'dan gelen, Karadeniz'den gelen, İç Anadolu bölgesinden gelen, Ege'den gelen, Akdeniz'den gelen, Doğu'dan gelen çocukların bu dönemde nasıl bir fırsat eşitliğiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor bu. Ben burada staj yapmayı bile hayal ederken bu kurumun başına geldim. Bu muazzam bir şey. Benim öğrenciliğim iyi geçti. Güzel geçti. İlkokulu Rize'nin ilçelerinde okudum. Dağ köyleriydi ama güzeldi. Denizi falan görürdü. Güzel bir ruh haliyle büyüdüğümü düşünüyorum. Ortaokulumun bir kısmı yine Rize'de ama bir kısmı Sakarya'da geçti. Lise aynı şekilde Sakarya'da bitirdim. Üniversiteyi de Ankara'da.
Bayağı dolaşmışsın.
Tabii. Yani babamın mesleği gereği de biraz oldu.
Bu psikolojik olarak da aslında bir çocuk için çok zor bir şey. Yani.
Zor.
Tam alışıyorsun gidiyorsun.
Şöyle Ademciğim zor ama emin ol çocuklara da çok şey katan bir şeydir.
Evet, kazanmadım.
Memur çocuklarında eğer bunu iyi değerlendirebilirlerse ciddi bir katkısı olur diye düşünüyorum. Üniversiteye geldiğimde hiç boş durmadık. Hep stajlarımızı zorla yaptık. Zorluya zorluya kurumları yaptık. Onun haricinde hep bir yerlerde çalıştım. Yani düşün, üniversite ikinci sınıftasın. Bir siyasi partiden aday olan bir belediye başkanının şeyini yapıyorsun. Büyük bir ilçenin basın danışmanlığını yapıyorsun aynı zamanda. Bunlar çok şey kazandırıyor. Yani benim öğrenciliğim güzel geçti. Hayallerimi, ideallerimi yapabildiğim bir dönemdi. O bakımdan kişisel belki gelişimime de belki bu dediğin hani eleştirilerin karşısında azami sürette iyi bir şekilde karşılık verebilmek veyahut da onları kırmama adına gelişen bir takım özelliklerin o döneme ait olabilir. Tabii aileden gelen de bir şey var, kültür var. Hiçbir zaman böyle boş yere kızıp insanları kırma adına bir şeyimiz olmamıştı çocukluk.
Sizin iletişim üzerine doktora yaptığınız durumu söz konusu bizim araştırmalarımızda. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Sahada da sürekli bu iletişim halini sürdürmek durumunda da kalıyorsunuz. Bazen size çok sert eleştiriler geliyor.
Tabii.
Hatta argo ifadeler de oluyor. İletişim üzerine eğitim doktora yapmak ve o taraftan gelen feedback'i de almak ortada nasıl bir şey buluşturuyor?
Zor. Yani
bunu yönetmek nasıl bir şey?
Tabii
yani?
O daha zor.
Okulda böyle bir ders yok yani.
Kesinlikle. Bunu hiçbir okulda belki bulamayabilirsiniz ama burada biz zaten hayatın içerisinde o gördüğümüz şeyler var. Bir örnek olarak vereyim. Biz de insanız. Bazen biz de artık haksızlığa uğrayınca attığımız tweetlerde, yazdığımız yazılarda hatalar yapabiliyoruz.
Evet.
Basit harf hataları. Y yerine G, G yerine Y gibi belli yani. Orada Y'ye basacakken.
Bazen de otomatik klavye oluyor. Parmaklar kalın oluyor.
Onun da evet ki benim de öyledir. O klavyenin azizi derim ben. Yapmış olduğum bir harf hatasıyla attığım tweet sebebiyle günlerce linç edim. İşte bu adam mı RTÜK başkanı oldu? Ya ben iletişim alanında yüksek lisansım, doktora bu alanda olan bir insan olarak belki de hiç hayatında iletişimle ilgili herhangi bir şey görmemiş. Ama klavyenin başına geçince de işte aslan kesilen bir kesim hep diyoruz ya. Onlardan linç edim. O üzdü beni biraz. Şimdi kendine nasıl anlatacaksın ki adam daha da ayrı demiş, bilmem demiş, bu adam mı demiş iletişim RTÜK'ün başında falan filan diye. Bunlar oluyor mu? Oluyor.
Ama son dönemlerde de var ya bundan muzdarip olmayan kimse yok ya. D ayrı olacak. Bazen de ama yani insanlar hata yapmak üzerine kurulu. Bunu sizin için söylemiyorum ya. Ya bugün şöyle etrafımıza baktığımızda hata yapmayan insan var mı? İletişim üzerine yani diğer konuları boş veriyorum yani. Hani...
Tabii.
Yani insan çocuklarıyla bile, ailesiyle bile birlikte bazı kararlar alırken dakikalarca istişare yapıyorsun, bir bakıyorsun ki yanlış karar almışsın.
Aynı olabilir. Yani. Bir de yani sosyal medya makale, bilimsel makalenin yazıldığı bir alan değil ki.
Evet.
Sen benim dağıma DM karışıyorsun, veya ona bir şey buluyorsun ama bana küfrediyorsun orada. Beni tehdit ediyorsun. Ya önce insani değerlerle olan kısmını bakacaksın.
Bu biraz şöyle olabilir mi? Şimdi Türkiye'de hep şey var ya mesela daha yetkili birini bağlayın bana. Daha yetkili birini bağlayın. Şimdi siz bu alandaki en yetkili isimsiniz. Ve o mecranın tam merkezindesiniz. Yani RTÜK tarihinde benim yaptığım araştırmalarda bugüne kadar iletişime sizin kadar açık herhangi bir başkanını misafir etmedi yani makamında.
Yani var çok güzel başkanlarımız var.
Başkanlarımız var ama sosyal medyada bu kadar aktif olan, görünür olan, görünür kılınan herhangi bir başkan olmadı diye.
Ben zorunluluktan böyleyim yani. Kendimi anlatma çabası diyeyim Ademciğim. Gerçekten diyorum. Çünkü yani şimdi sözünü kesiyorum ama dertliyim bu konuda, ondan biraz şey yapıyorum.
Tahmin edebiliyorum.
Kendimi anlatma çabası bu. Bizim bir başka mecramız yok ki. Her seferinde tutup da denetlemesini yaptığımız bir sosyal şeyde alanda beyanat mı vereyim? Sosyal medyayı kullanıyorum ama bekliyorum. Milletvekillerimiz, grup başkanı, muhalefet partilerinden olmadık hakaretler ediyorlar. Olmadık yani ağza almayacak şeyler söylüyorlar. Bekliyorum. Bir düzeltme yapılır mı diye. Yapılmıyor. Bir de onu tutuyor sosyal medyadan veriyor. Bir de bizim denet dediğimiz alanlarda gidiyor, televizyonlarda veya işte radyolarda bunu aşikar bütün halka ilan edince biz kendimizi ne yapacağız? Buradan savunacağız. Bu anlamda belki çok fazla derdimiz olduğu için, kendimizi savunduğumuz için bu anlamda da çok insana da ulaşıyoruz. Çok insan da bize ulaşıyor tabii ki.
Sizi sosyal medyada görmeye devam edecek miyiz yoksa?
Tabii.
Küstüm kardeşim, girmeyelim artık.
Yok, mümkün değil. Mümkün değil. Küsmeyiz de Allah'a şükürler olsun. Biz çağımızın gerektirdiği her alanda olacağız.
Benim gördüğüm kadarıyla, eğer eksiğim varsa lütfen beni düzeltin, siz eleştiriye açık birisiniz.
Çok şükür.
Sadece argo ifadeler sizi biraz fazla üzüyor galiba. Yani argodan kastım şu küfür,
evet,
ve benzeri konular yani.
Evet. Örnek vereyim. Ben şimdi bir gün bir mizah dergisinde karikatürümü çizmişler. Çok çiziyorlar. Bir kısmı güzel benzetiyor da bir kısmı hiç benzetmiyor. Yani hiç bana benzemiyor. Arkadaşım bana yollamış. Bir profesör arkadaşım. Ya abi senin çizmişler. Bir baksana falan. Evet ya diye üzüntülü bir yüz ifadesi. Ne oldu abi, kızdın mı? Kızmadım ama üzüldüm. Hiç benzetememişler bana dedim. Çok çirkin çizmişler dedim. Gerçekten çok yani ben öyle değilim ki ya. Biraz benzetse. Bu anlamda tabii ki üzülüyorum. İşin şakası bir tarafa. Küfür, hakaret, tehdit. Bunlar hak etmiyoruz. Bizler buralarda nihayetinde kamusal bir görevi ifa ediyoruz. Evet. Bu yüzden insan 22 yaşındaki bir insan tutup da niye küfretsin RTÜK başkanına?
Bir de daha işin garibi şu, tanımıyor.
Kesinlikle tanımıyor. Bir tanısa çok sevecek beni.
Mesela böyle buluşmalar falan yapmayı planlıyor musunuz? Ya mesela hani bir Twitter'da arkadaşlar benimle tanışmak isteyen İstanbul'da şuraya gelsin sohbet edelim. Ankara'da şuraya gelsin sohbet edelim. Çünkü bazen de şöyle durumlar oluyor. Hani kapalı bir yumruğa merhaba yapamayız ya. Avuçları açmak gerekebiliyor. Belki ilerleyen dönemlerde böyle bir durum da gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü siz sonuç olarak toplumun şu anda önem verdiği bir makamın başındasınız. Belki burada el uzatan tarafsız olabilirsiniz diye düşünüyorum yani.
Ademciğim yapıyorum. Benimle ilgili bir yazı yazmışsa bir yazarımız arıyorum. Veya sosyal medyadan bir tweet atmışsa eğer ulaşabiliyorsam ulaşıyorum. Emin olun hepsini yapıyorum. Öyle oluyor ki şimdi davalaşıyoruz. Çok davam var. Bunu da kendi şahsım ve nefsim adına yapmıyorum. Ama nihayetinde bir görevi ifade ediyorsak hiç kimse bu sosyal medya alanını böyle sahipsiz görmesin. İşte istediğimi söyleyebilirim. Sınırsız bir alan değil burası. Hakaret alanı değil diye davalar açıyoruz. Geliyor çocuk 18 yaşında, 20 yaşında. Annesi ta işte Anadolu'nun bir ücra köşesinden özür diliyor. Hemen anında burada çayımızı kahvemizi ikram ediyoruz. Ondan sonra geri çekiyoruz şeyimizi, gönderiyoruz. Çocukla görüşüyorum telefonda. Sen beni tanıyor musun? Sen bana niye kızdın? Bu küfürü niye yaptın? Bu tehdit niye yaptın? Öyle tehditler oluyor ki hani bunları çocuklarım görse, eşim görse emin ol çok üzülürler. Onları göstermiyorum da.
Evet, vakit ayırabiliyor musunuz aile?
Çok şükür yani ben kaliteli vakit ayırabildiğimi düşünüyorum. Önemli. Çocuğum çünkü oğlumun lise döneminde, kızımın üniversite döneminde.
En önemli dönem.
Tabii önemli, bize ihtiyaç
kariyer
olan.
Kariyer planlamasında şey diyor musun? Aman RTÜK'le ilgili bir alanı seçmeyin falan.
Yok yok demiyorum. Aksine iletişimi seçsinler diye istedim. Ama annesi de iletişimci olduğu için seçtirmedi maalesef.
Biz çektik, siz çekmedik.
Aynen ama beni arzu etmiştim.
Film ne izler mesela? RTÜK Başkanı. Şey ben hani bu doğru bir şey mi bilmiyorum ama geçen TRT'deki teşkilatı izledim mesela. Hı-hı. TRT'de yayınlanan. Acayip beğendim. Çok çok beğendim yani. Bir iki noktasını eleştirebiliriz. Ya şurası şöyle olsaydı falan diyebiliriz ama sonuç olarak yansımasına da baktığımız zaman bayağı bir etki etti. Mesela siz teşkilatı izlediniz mi?
Tabii görevim gereği izlediğim diziler, filmler var. Onun haricinde de tabii ki vakit geçirebilmek için vaktim olursa izlediğim bazen diziler ve filmler oluyor. Teşkilat çok gerçekten son dönemde konuşuldu. Türkiye'de bir açığı aslında TRT kapatıyor bu anlamda. Zaman zaman özel kanallar da bunu yapıyor. Takdir de ediyorum, arıyorum bizzat yöneticilerini. TRT de aynı şekilde bu yapmış olduğu teşkilat ve son dönemde yapmış olduğu diziler de gerçekten güzel işler çıkartıyor. Tebrik ediyorum yemeğe geçen arkadaşları.
Netflix üyeliğiniz var mı?
Zor bir soru.
Çünkü şöyle Rütük Başkan olunca hepsine hepsine üye olmak lazım değil mi?
Yani zor bir soru tabii.
Ama şöyle bir şey başkanım. Siz şimdi Netflix'i Türkiye'ye getirdiniz. Biraz sonra değineceğiz o konuya. Çok zor bir süreç.
Evet.
Üyede olmak lazım.
Niye çok şükür olduğunuzu anlatacağım. Yani yoksa yani uluslararası bir firma, nihayetinde ticari bir firma gelmiş olması kendi de lehine. O anlamda demiyorum ama o dönemde öyle tartışmalar yaşadık ki. O bakımdan çok şükür diyorum. Yoksa
ben o gün sizin tweet attığınızı hatırlıyorum. Tweetinizi hatırlıyorum.
Netflix. O geldiği zaman evet.
Netflix ile ilgili görüştük. Bazı iddialar asılsızdır. Lisansla ilgili de başvurusunu yapmıştır.
Şimdi Adem düşünsene Rütük Başkanı olarak böyle bir tweet atmak durumunda hissediyor kendisini. Türkiye'de enteresan bir yapı var veyahut da enteresan bir kesim var. Netflix Türkiye'ye gelmesin. Uluslararası bir kuruluşun Türkiye'ye gelmemesinden dolayı doğacak bir takım söylentilerle işte Netflix Suudi Arabistan'da bile var ama Türkiye'de yok. Görüyor musun? Bunu yukarıya siyasete mal edelim. Daha yukarılara çıkartalım. Görüyor musunuz falan filan. Buna müsaade eder miyiz? Allah aşkına. Böyle bir şey yok ki zaten. Yani Netflix Türkiye'ye gelsin diye bir talimat yok. Gelmesin diye bir talimat yok. Böyle bir talimat olmaz zaten. Biz almış olduğumuz eğitim, birikim ve mesleki tecrübeyle ve buranın yapısıyla, birikimiyle ve üyelerimizin desteğiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Netflix de böyledir. Ben Netflix de ve bunun gibi uluslararası firmayla arkadaşlarım burada biliyorlar. Ben daha gelmeden önce en üst seviyede bütün toplantılara katıldım. Demedim ki ya bu da işte bölge temsilcisi neden gelmiş? Böyle bir şeyim de yok zaten. Tamamına katıldım. İkna etme adına işte bir takım garantiler verme adına ve çok şükür sadece Netflix değil uluslararası alanda söz sahibi olan Amazon gibi, Spotify gibi, yerli örnekleri olan Blue TV gibi daha da gelecek birçok yenilik. İşte bizde Puhu TV'de var Türkiye'de. Onlar bunun gibi birçok bu alanda yayın yapan, sektöre destek olan biz kuruluşa lisans verdik. Bu muazzam bir şey, çok güzel bir şey.
Blue TV yurt dışından ortaklık alınca evet. Size teşekkür etti mesela Aydın Bey.
Evet.
Bence değerli bir şeydi. Demek ki siz aslında bizim görmediğimiz ve bilmediğimiz birçok alanı açtınız onları arka tarafta. Yani.
Şöyle Aydın Doğan Yalçın da genç bir arkadaşımız. Evet. Benim de sevdiğim, takip ettiğim
Aydın
bir arkadaşımız.
Aydın Doğan deyince yani.
Evet, evet.
Torunu için... Aydın Doğan'dan.
Genç bir arkadaşımız ve gerçekten bu işe kendisini vermiş bir arkadaşımız. Genetikle kodlarında da var yayıncılık.
Evet,
evet destek oldum. Kim gelip benden destek istese bu anlamda destek olurum arkadaş. Yurt dışından önemli bir Discovery gibi bir grubu buraya getiriyorsa bu arkadaşımız ben destek olurum. Başkası yapsın ona da destek olurum. O anlamda da sağ olsun nezaket göstermiş. Yani teşekkür için yapmamıştım. Ben görevim gereği yapmıştım. Bu anlamda destek oluyoruz seve seve.
Amazon Prime de Türkiye'de son dönemde çok tutmaya başladı.
Evet izleniyor.
Biraz da orada bence onların çekim açıları falan da kendi özel yapımları olduğu için biraz farklı bir yöntem deniyorlar. Tutmasındaki sebep belki biraz da o olabilir mi acaba?
Ya şöyle o bir teknik bir konu ama aslında tutmasındaki bir sebep de biraz Netflix benzeri alanlara alternatif geldiği için. Mesela diyor ki ben gerçekten bir film izliyorum, izlemek istiyorum ve dizi izlemek istiyorum. Aileme birlikte de izlemek istiyorum. Bu alana ben Netflix'e de bunu önerdim. Yani sizin belki yayın politikanız gereği bazı yayınları yayınlamak istersiniz dünyanın başka ülkelerinde. Ama Türkiye'nin hassasiyetleri var. Buraya şunlara dikkat etmeniz lazım dedi. Ben bunları söyledim. Başta devlet büyüklerimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucumuz. Devlet büyüklerimize hakarete müsaade etmeyiz dedim. Teröre asla müsaade, terör ve propagandaya müsaade etmeyiz dedim. Çocuk istismarına, kadına karşı şiddete asla müsaade etmeyiz dedim. Milli ve manevi değerlerimize hakarete müsaade etmeyiz dedim. Bunların hepsini söyledim. Şimdi bununla ilgili olarak aksi bir şey olunca kabul ediyorlar ve yavaş yavaş da bu anlamda da düzenlemeleri yapıyorlar. Çünkü bununla ilgili olarak teknik konu olduğu için kısaca şunu söyleyeyim. Mesela çocuklarımızla ilgili 18 yaş PIN uygulamasını dünyada ilk defa biz istedik ve yaptılar. Ve bütün kuruluşlar yapıyorlar. Bunun haricinde dizilerde, filmlerde bunlara dikkat ediyorlar. Minnoşlar diye Türkiye'de bilinen bir dizeyi biz kurul karar aldık. Dünyada yayınladılar. Biz burada yayınlamasına müsaade etmedik. Ama dünyada yayınlandıktan sonra da pişman oldular. Çünkü bu yüzden gerçekten ciddi anlamda Netflix belki abone kaybetti. Ve oranın otoriteleri de bizden bilgi aldılar. Siz nasıl bunu bu şekilde öngördünüz diye. Ya 12 yaşındaki bir çocuk, çok özür diliyorum Ademciğim. 12 yaşındaki çocukların çekmiş olduğu bir filmi artı 18 koyabilir misiniz Allah aşkına?
İyi bir Netflix kullanıcısı olmama rağmen. Şimdi mesela Blue TV'ye falan bakıyorum. Aydın Doğan Yalçın'da ile sizin muhtemelen ideolojik görüşünüz %100 terstir yani.
Olabilir.
Fakat size teşekkür ediyor olması aslında sizin kurumunuzdaki görevinizi iş yapan insanlar için iyiye kullandığınızın bir göstergesidir diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Yani.
Başka türlü düşünebilir miyim?
İletişime açık olmak, tabii. Onların ülkemize yatırım kazandırıyor olmasını sağlamak vesaire vesaire. Bence biraz bu taraftan bakmak lazım. Türkiye'de RTÜK denilince sadece sansür akla gelen bir kurum mu acaba? Ya da böyle bir algı oturtturmaya mı çalışılıyor? Niye böyle?
Temel problem bu aslında. Maalesef bir kesim, yine bir kesim diyorum. Maalesef böyle bir kesim var. yaptığımız hiçbir güzel işi görmüyor. Yani ben burada bütün arkadaşlarıma bütün kapılar açtım. Herkes herkese ulaşabiliyor. Bir hata yapıldığı zaman hemen aranıyor. Bakın burada bir yayın hatası var. Burada bizim ilkelerimize ters bir şey var. Bunu düzeltin. Düzelten olursa biz devam ediyoruz yolumuza. Ama olmayınca ne yapacaksınız? E bu sefer müeyyide söz konusu oluyor. Ha ondan sonra RTÜK sansür. Sansür uyguluyor. Ve ne oluyor? Taraflı uyguluyor ve geliyor. Bir daha ötesine gidiyoruz. Hayır arkadaş, taraflı uygulama diye bir şey olabilir mi? Sen tutup da işte bir taraftan yayın yapan bir kanalın yüksek gelir, reklam geliri sebebiyle onu alır buraya koyar. Diğerleri de düşük reklam gelirlerini alır buraya koyarsan işte 50 katı çıkar, 20 katı çıkar, 500 katı çıkar. Önce bir tweet atar biri. Sonra bir siyasi bunu haber yapar. Sonra bütün mecralar, bazı mecralar bu işe. Bu bilindik bir taktik, söylememe gerek yok. Biz bunlarla da mücadele yapıyoruz. Ama az önce söylemiş olduğun Netflix'le ilgili veyahut da bu kanal, bu mecralarla ilgili söylediğin şey başka bir önemi de aslında gösteriyor. Bir şey anlatıyor bize. Bilinçli bir aile, kullanıcı. Bu bilinçli kullanıcı bizim için çok önemli. Sen neden önüne bunlar çıkmıyor? Bilinçlisin. Bizim aslında aileyi de bilinçlendirmemiz lazım. Çocuğuyla izleyecek şeyleri, dizileri, filmleri bilmesi lazım. Çocuğun önüne sürprizi çıkarmaması lazım. Şimdi nihayetinde bunlar PIN koduyla girilen, abonelik sistemiyle çalışan mecralar.
YouTube'la ilgili böyle bir çalışma var mı? Çünkü ailelerin böyle bir beklentisi olabilir. Özellikle bu otomatik oynatma kısmında. Mesela ben Ebubekir Şahin'le ilgili bir videoyu izliyorum. 5. videodan sonra konu çok alakasız bir yere geliyor.
Kesinlikle.
Otomatik oynatmada.
Ya şöyle Ademciğim, biz alanımıza girsin girmesin buna bakmıyoruz. Biz bir şikayet gelmişse, bir şey varsa, bir hassasiyet varsa, yani bir ailenin bir rahatsızlığı varsa, bir çocuğun bir rahatsızlığı varsa bize gelsin gelmesin ulaştığımız zaman biz müdahale ediyoruz. Kendi alanımızla ilgili ise biz yapıyoruz, yoksa BTK'yla, BTK biliyorsun çok önemli bir kurum. Evet. BTK'yla ikili ilişkilerimiz çok iyi. Hemen hızlıca en üst seviyede konuyu onlara anlatıyoruz. Onlar hızlı kararlar alıyorlar. Eğer bir idari kararsa kendileri yapıyorlar. Eğer bir adli karar gerekiyorsa hemen adli karar alınması için yönlendirme yapıyoruz. Oralardan alınıyor. Yani tabii YouTube'un denetimi, en azından bu anlamda denetimi şart. Ben zamanla bu mecralara da bakılacağını düşünüyorum işte.
Evet. Özellikle dijital mecralara baktığımızda sanki RTÜK bazı yayın kuruluşlarının hasmı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Siz bunu, bu makamın ve bu görevin başında olan birisi olarak nasıl yorumluyorsunuz?
Ademciğim mümkün değil. Yani bu bize atfedilecek çok büyük bir zul. RTÜK nasıl bir kuruluşun hasmı olabilir veya kendisini hasım görebilir? RTÜK bütün Türkiye'deki 1289 tane yayıncı var. Onun bir kısmı çoğunluğu radyo ve televizyon. Yani 1300 tane yayıncı dersek bunların her birine eşit mesafede hareket eder. Etmesi de gerekir. Kanunen de böyledir. Biz buna dikkat ediyoruz. Ama şunu belki söyleyebilirsin. O yayıncı kuruluşlardan bazıları RTÜK'ü hasmı olarak görüyor olabilir. Bunu görüyoruz. RTÜK'ü hasmı olarak görüyor. RTÜK başkanını hasmı olarak görüyor. Üyelerini veya çalışanlarını hasmı olarak görüyor. Bakıyorsunuz biz burada denetlemekte ve düzenlemekte hükümlü olduğumuz mecra akşama kadar 2 gün boyunca RTÜK başkanı aleyhine yayın yapıyor.
Evet.
Bunu nereye koyacağız? Bir hasımlık yok. Hasımlık varsa bazı, yine söylüyorum, çok nadirdir bu. 1-2 geçmez ama bazı yayın kuruluşlarında zaman zaman oluyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Ama RTÜK'ün kesinlikle ve kesinlikle açık yüreklikle söylüyorum. Bu kadar haksızlığa uğramış bir başkan olarak söylüyorum bunu. Çok haksızlığa uğratıldığımı düşünüyorum bazı mecralarda. Ama buna rağmen ne çalışanlara bakımından, ne üyeleri bakımından, ne başkanı, ne de RTÜK'ün kurumsal anlamda hiçbir şekilde bir yayıncı hasmane bir tutum içerisine girmesi ve hasım görmesi mümkün değildir.
Biraz önce bahsettiğiniz gibi zaman zaman çok sert içeriklerle ilgili siz hedef, evet, gösterebiliyorsunuz. Kırılıyor musunuz? Oradaki duygusal durumu nasıl yönetiyorsunuz? Onu çok merak ediyorum.
Ademciğim şöyle bir şey var. Tabii insanız, üzülüyoruz. Ama kırılıp da onu bir böyle hani hasmane bir tutumlu devam ettirme şeklinde bir tavrım olamaz. Böyle bir tavrım hiç kimseye olmadı. Bir mecra var, bir kesim var. Tanımadan, bilmeden, bilinçli bir şekilde. Onun sebebini de biliyorum aslında ben. Çünkü ben burada bazı yaptığım görev gereğince bazı şeylere dokundum. Dokunmaya da devam edeceğim. Oradan bir şey var, saldırı var. Onlar da şimdi olduğu zaman tabii ki ben o daha önce açık bırakıyordum o yorumları, şimdi kapattılar. Neden kapattılar? O şöyle bir mantıklı bir şey oldu. Efendim boşuna hakaret edip de sonra onlarla işte şey önünde, yargı önünde gelip hesap veriyorlar. Yani hem yargıyı yükünü ağırlatıyoruz hem de çok gerçekten öğrenciler çıkıyor arasında. Hiçbir şeyden haberi olmayan şeyler çıkıyor, ebeveynler çıkıyor. Onlarla muhatap olmam adına kapattım. Yoksa onlara bile daha önce açık bırakırdım. Herkes yorumunu yapardı. Evet. Şunu aldatmaya çalışıyorum. Kırılır mıyım? Tabii ki kırılırım. İnsanım. O da şuna kırılırım. Haksız yere yapılan hakarete kırılırım. Eleştiriye asla kırılmam. Az önce bahsettim. Eleştiri yaptı. Aradım. Dedim ki çok teşekkür ediyorum ama bak şurada da yanlış bir bilgi var. Çok demişimdir bunu. Ama benim tabir yerinde ise Karadenizli o damarım tuttuğu yer haksızlığın yapıldığı yer. Orada dayanamıyorum. Çünkü ya biz nihayetinde kamu adına yaptığımız görevler sebebiyle haksız yere bir hakarete, küfre veya tehdide maruz kalmak bu doğru bir şey değil diye düşündüğüm için.
Evet. RTÜK Başkanı olarak tüm yayınların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılan, ister iktidara yakın medyanın, ister muhalefete yakın medyanın, ister tarafsız durmaya gayret gösteren medyanın şu ana kriterlere uyması mutlaka bizim açımızdan önemlidir dediğiniz maddeler desek ne dersiniz?
Biz aslında öyle bir sloganımız da var. 25. yılımızın kutlamaları esnasında bir kamu spotunda da ondan bahsetmiştik. Değerlerimiz koruma altında. Yani RTÜK değerlerimizi koruyor. Bir de ben zaman zaman geçmiş dönemde yaptığım görevler sebebiyle yakınlığım da olduğu için çocuklarla ilgili alan. Çocuklar kırmızı çizgimizdir. Gerçekten öyle. Zaten bir çocuk görünce ya hangimizin yelkenleri suya inmez ki? Ama onun yanında da bir vebal var. Biz yapmış olduğumuz işlerle, almış olduğumuz kararlarla bir tane çocuğu, bir delikanlıyı, bir gencimizi, bir genç kızımızı o sürüklenen o yapıdan alıp söküp alabiliyorsak o zaman işte bu görevimizi belki tamamen ifade edebiliyoruz ve yerine getirebiliyoruz demektir. Onun için çocuklarımız kırmızı çizgimizdir, bana uyuyor. Evet. Bir de şöyle diyorum
ben. Bunu da zaten anne ve babalar sonuna kadar destek olur bence.
Kesinlikle bu oluyorlar da. Yani. Aynen öyle. Hangi anne baba çocuğuyla ilgili konuda şey yapmaz? Evet. Yine aileye geleceğim. Ben her zaman diyorum ki yayıncılarımıza diyorum ki bir anne baba çocuğuyla birlikte izleyebileceği ve utanmayacağı, rahatsız olmayacağı bir yayın içeriğini verin.
Her canımı şey... yiyin.
Aynen öyle. Budur.
Kardeşim bize bunlarla gelin.
Yani budur. Onlar da rahat eder, biz de rahat ederiz. Bu kadar basit aslında.
Evet. Ben şimdi şeyi çok merak ediyorum. Siz dediniz ya bizim bir üst kurulumuz var. Biz toplanıyoruz. Hatta zaman zaman orada tartışmalar da yaşanıyor.
Evet, evet.
Şimdi o masayı müsaadenizle görmek istiyorum. O masayı da anons ederken aklıma şey geldi. Ceza masası.
Ceza masası demesek. Güzel, önemli bir yer. Göstereyim ben. Orası bizim üst kurulumuzun toplantısının yapıldığı toplantı salonu. Hmm. Çok önemlidir. Şimdi geçince detay veririm. Mesela toplantı esnasında toplantıya müdahale edilemez. Toplantı yarıda bölünemez. Toplantıya içeriye girilemez müsaadesiz. Çok enteresan ve gizliliği vardır. Toplantılar kayıt altına alınır. Toplantıda konuşulanlar gizlidir. Dışarıya başkan veya görevlendirdiği bir yetkilinin haricinde açıklama yapılmadığı sürece dışarıya bilgi verilemez. Öyle önemli kararların alındığı bir yerdir. Hmm. İsterseniz gidip bir bakalım.
Başkanım o kadar gizliyse biz bilmiyorum girecek mi girmeyecek mi?
Biz toplantı olmadığı halini göstereyim. Hadi buyurun.
Arkadaşlar herkese bir kez daha merhabalar. Şu anda aslında önemli kararların alındığı ve belki de ilk kez görüntülenen bir yerdeyiz. RTÜK üst kurul
toplantı salonu.
Başkanım burada toplamda kaç kişi var?
Biz 9 üyeden oluşuyoruz. Bir başkan, bir başkan vekili. 7 tane üyeden oluşuyoruz. 9 üyenin tamamı da katıldığı çoğunlukta toplantılar öyle olur ama bazen mazeretli oluyor. Mazeretli olduğu zaman.
Mazeretli olduğu zaman izni sizden mi alıyor?
Yok bizde üyeler başkana izin almazlar. Mazeretini bildirirler. Ama tabii benim bilmem gerekiyor ki toplantı şeyini ona göre çoğunluğunun olacağını olmayacağını ona göre belirleyebileyim.
Yazılı olarak bildirir.
Bildiriyorlar evet.
Ha, şey değil yani mesela akşam arayıp ya başkan bugün biz yok.
O da ikili o da oluyor ama yazılı olarak vermek zorunda ki çok aslında üst kurul çok ciddi bir kurul. Gerçekten yani işleyişiyle 25 yıllık 26 yıllık bir kurul ama bütün sistemi oturmuş bir kurul. Siz bakmayın bazı mecraların böyle üst kurulu karalama çabalarına Türkiye'nin anayasal kurullarından bir tanesi. Yani tartışılıyor şimdi anayasadan çıkartılsın mı çıkartılmaz mı? Tabii siyaset ve devlet büyüklerimiz ne karar verir bizim o anlamda şeyimiz yok. Ne karar verirlerse başımızın üstünde ama üst kurul olarak şu anda anayasal kuruluşlardan, önemli kuruluşlardan bir tanesi ve bir geleneği olan bir kurul.
Ne kadar zamanda bir toplanıyor?
Haftada bir toplamak zorunda kanunla. Ama çok önemli bir şey olur, gündem olur. Gündem
bazen ani toplanmalar oluyor.
Olabilir,
ya.
Olabilir tabii. Olur, olur.
Vay
olur.
Be işte o toplanılan yer burası yani.
Kesinlikle. Bütün kararların aldığı, hani senin ceza masası dediğin ama benim itiraz ettiğim hem müeydelerin
tatlı bir ceza masası olabilir ama yani bayağı şey.
Müeyde uygulandığı bir yer diyelim.
Tatlı bir yer yani ben sevdim.
Güzel bir
sıcak bir ortam yani.
Kesinlikle. Toplantılarda her zaman öyle şey geçmez. Az önce dedim ya çok güzel geçer. Çok seviyeli geçer. Aldığımız kararlarla ilgili olarak çok gerçekten çoğu da hep oy birliğiyle alınır. Evet. Bak oy birliğiyle dedim. Soru sormana şey yapmadan hemen cevap bir konuda bir şey yapayım. Açıklama yapayım. Bakın bu özellikle halkımızın sağlığını tehlikeye atan, evet, dini duygularını sömüren, uydudan yayın yapan kanallarla ilgili geldiğim günden beri, ki önceden de böyleydi, bütün kararlar oy birliğiyle alınır. Bunların lisanslarının iptali, ağır cezaların verilmesi, o anlamda da ben bütün üyelerimize de teşekkür ederim.
Bir ara vallahi gerçekten...
Sen karşılaşıyorsundur.
Bu yerel kanallar,
evet, maalesef,
cılkını çıkardılar
maalesef,
yani.
Maalesef.
İlginç bir durumdu. Başkanım, şeyi soracağım size. Şimdi siz burada kararı aldınız.
Evet.
Ceza verildi veya verilmedi. Hı-hı. Bunun halka ulaşması, yayıncılara ulaşması, o aşama nasıl oluyor? Bir internet sitesinden yayınlanıyor.
Tabii, tabii. Aşamaları var. Biz başkan, kurul başkanı bir kısa bir karar yazar eliyle. Ve bütün üyeler de toplantı sonunda onu imzalarlar. Yani itirazı olan şerhini koyar. İtirazı olmayan onu bakar ve kabul diye imzalar. Asıl bu bizim büromuz var. Büroya gider. Büroda ilgili dairelerden gelen, ilgili başkan amcamızın kontrolünde dairelerden gelen bilgilere göre ve önerilere göre asıl metin hazırlanır. Karar, asıl karar hazırlanır. Ha, bu arada da gündemi rahatsız eden ve gündemi çok meşgul eden bir kararsa başkan ve başkanın belirleyeceği bir üye veyahut da bir çalışan açıklama yapabilir. Yani böyle de bir yöntemimiz var. Yoksa burada alınan kararların tamamı yayınlanana kadar gizlidir.
Arkadaşlar, çok ilginç şeylere şahit oluyoruz. Mesela biz, sokaktaki vatandaş nasıl algılıyor? İşte bir Ebu Bekir Şahin var.
Oturuyor.
Oturuyor abi. Bugün baba kime yazıyoruz?
Getir bakayım
oradan
şuradan.
Fox'a, Fox'a iki hafta kapatma yaz kardeşim.
Ya niye işte... Fox'a? Ya Ademciğim, sen de bak aynı şeyi yapıyorsun. Böyle bir şey yok yani. O kanalda daha önce sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza hakarete varan, eleştiriler yapan ve onun üzerine sistematiğini kurmuş bir sunucumuz vardı ya. Bunu anlatamadık bir türlü. Ben çıktım, dedim ki arkadaşlar bakın, siz haber sunum yaparken dikkat etmeniz gereken kurallar var. Eğer böyle yaparsanız biz o kuralları size hatırlatırız dedim. Aa, oradan da bir linç yedik. Ama şimdi, evet, sabahtan akşama kadar bir devlet büyüğümüze veyahut da bir başka siyasi parti liderine hakaret ettirir miyiz? Buna müsaade edebilir miyiz? Sen yorumunu yapacaksın, yapabilirsin. Veya sen orada haberini sunacaksın, sunabilirsin. Zaten diğer arkadaşlarımız da hemen hemen hepsi yapıyor yorumlarını, ama yorumlar hakarete varıyorsa ve tek bir kişiyi hedef alıyorsa müdahale ederiz.
Son dönemde mesela internet yayıncılığı da sizin alanınıza girdiği için,
evet,
aslında RTÜK'te bir isim değişikliği olabilir mi? Yani İYİ'yi de bir araya sıkıştırma durumu olabilir mi?
Tabii, yani yapmamız gerekir. Hatta biz arkadaşlarımızla da bunu ilk geldiğimiz gün itibariyle tartışıyoruz. Belki logomuzu bile değiştirmemiz gerekebilir. Yani belki RTÜK, belki RTÜK, yani iyi daha sonraya getirerek, hani öncelik olarak interneti başa getirip de televizyonu ve radyoyu öncelememiş olmayalım diye öyle bir düşüncemiz var. Yapılabilir. Çünkü bunun yurt dışında örnekleri de var. İngiltere'de bu özellikle son gelişmelerle birlikte bir birleşme oldu. Olabilir. Tabii kanuni bir takım değişiklikler de beraberinde getirir, ama böyle bir düşünce bizim geçmişte olmuştu. Bizim logomuzu da değiştirelim diye. Yapılabilir.
İyi otomobil kullanır mısınız?
Çok severim. Severek otomobil kullanırım. Çok küçük yaşlarda, hatta Rize'deyken okul döneminde, ara dönemlerde, yani sömestri tatilinde bile köy minibüsünde muavinlik yapmışlığım vardı.
Yapma ya.
Tabii tabii, çok erken başladım hayata derler ya. Meraktan, ama yokluktan değil, çok şükür meraktan. Ve biraz şey yapayım, arabayla haşır neşir olayım.
Ama
diye.
O iletişim için de inanılmaz bir alan yani.
Ne diyorsun? Orada söylerdik mesela, bizim orada bir şey, Rize Pazar Ardeşen şeyi vardı, hattı vardı. Onu çok güzel bir şekilde söylemen lazım, hızlı hızlı. Söylemezsen olmaz. Şey gelecek, yolcu gelecek, bilecek hangi minibüse bileceğim diye. Öyle bir şeyim vardır. Esnaflığım da vardır çok şükür.
Şimdi siz onu yapın diye zorlamayacağım.
Yok, sakın zorlasın diye korktum. Keşke deneseydim dedim. Onu yapamazdım. O çocuklukta yapılan bir şeydi. Ama araba merakım vardır. Ama klasik araba merakım vardır. Çünkü günümüzün arabaları çok pahalı. Hem mesleğim, hem görevim, hem maddi durumu müsait değil buna. Ama klasik arabalar ulaşabiliyorsunuz. Yani herkesin ulaşabileceği klasik araba bir şeyi var. Bir ne derler, gamı var. Ben de kendime yakışır olan kısmıyla ya ve maddi duruma yeterli olacağı kısmıyla bir klasik araba merakıyla uğraşıyorum.
Siz tabii şimdi konum olarak aslında çok zor bir yerdesiniz. Yani her ne kadar aileme kaliteli vakit ayırmaya çalışıyorum deseniz de, ya gecenin bir vaktinde telefon çalıyor. Belki işte bir huzursuzluk olabiliyor. İşte ekranda onlarca tartışma programları var ve bunların her tabii, biri sizi bağlıyor maalesef tabii. Yani.
Her an her şey olabiliyor.
Her an her şey olabiliyor. Aynen öyle. Tam öyle bir noktadayız. Şeyi merak ediyorum. Bazen işte şoförünüzü veya işte koruma arkadaşınızı bırakıp aracı alıp uzaklara gittiğiniz oluyor mu? Bir sizi orada dinlendiren şey nedir yani? Bir doğa izlemek. Hani deniz kenarı diyeceğim ama Ankara'da şimdi deniz yok, göl kenarına tabii, gittiğiniz
tabii,
oluyor
tabii.
Mu?
Olmaz olur mu? Ben biraz da bu anlamda araba merakından da kaynaklanan off-road şeyim de var. Ama hafif off-road, öyle ağır off-road'u bilen biri de değilim, becerebilen de biri değilim. Zaman zaman tek başıma çıkıyorum. Burada Kazan ve Çamlı Dere tarafında çok güzel yerler var, tepeler var. Oralara bir hafif off-road'da çok uygun da bir aracım da var bu anlamda. Onlarla zaman zaman gezdiğim oluyor. Grup halinde de gidiyoruz ama tek başıma da kendimi dinlendirerek, çok sevdiğim bir müziği dinleyerek oralara gittiğim oluyor. Emin ol çok iyi geliyor.
Evet.
Çok iyi fikirler, çok rahatlatan şeyler, temel fikirler orada geliyor insana. Belki de başarıya da zaman zaman götüren şeyler oradan çıkıyor. Ben onu zaman zaman yapmaya çalışıyorum. Yoğunluğum sebebiyle eskisi kadar yapamıyorum ama en son yaptım ve güzel fikirlerle döndüğümü hatırlıyorum.
Şimdi bir de burada tabii izleme yeri var değil mi?
Tabii.
Televizyondan en çok
önemli
yerlerden bir tanesi.
Skas diyoruz biz ona.
Bir daha
Skas.
Skas.
Evet. Şimdi kısaltılmışı uzunu aşağıda bahsedelim gösterirsem.
Tamam ya, ben bir orayı da çekmek isterim tabii, çünkü çok merak edilen
tabii,
bir
seve konu. Seve.
Madem bu kadar ilkleri yaşadık arkadaşlar, bugün rutin her yerine dolaşıyoruz. Şimdi bir oraya geçeceğiz. Bakalım orada neler göreceğiz. Hep beraber görelim. Bu izleme merkezinde kaç arkadaşımız görev yapıyor?
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı altında bir faaliyet gösteren. Buradaki bilgiler, buradaki bizim mühendislerimiz, uzmanlarımız tarafından takip ediliyor ama bu bilgiler aynı zamanda yine dijital ortamda bir sistem üzerinde, SCAS sisteminde
senterden geçiyor.
Tabii şeye geçiyor, izleme uzmanlarımıza gidiyor. Asıl önemli olan o tarafı. Burası altyapı. Burada evet, burada da çok önemli bu sürecin devam etmesi, akışın devam etmesi. Ama bizim izleme uzmanlarımızın önüne gitmesi de önemli.
Uygunsuz bir yayın yaptı. Toplum ahlakı ile ilgili veya genç kardeşlerimizle ilgili uygunsuz bir yayın yaptı. Sistem nasıl işliyor? Buradan üst kurula gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor?
Biraz bahsettim ama kısaca şöyle anlatayım. Buradan eğer bir şikayet varsa şikayet üzerine o yayına buradan bakılıyor, isteniyor, görülüyor zaten anlık olarak görünüyor. O yayın inceleniyor uzmanlarımız tarafından. Bir ihlal söz konusuysa ilgili daire başkanına gidiyor. Daire başkanı ilgili başkan yardımcısına gönderiyor. Başkan yardımcısı da eğer ki ihlal olduğuna aynı şekilde o süreçle ilgili uzman raporuna katılıyorsa başkanıyla birlikte, daire başkanıyla birlikte kurula geliyor, kurul gündürüyor. Kurul gündemini başkan oluşturuyor, rütük başkanı. Rütük başkanı kurulu aldıktan sonra artık kurulun kararı oluyor. İhlal var veya yok diyebilir. Eğer uzman ihlal verdiyse ki genelde uzman raporlarına göre verilir, ihlal veriyor. Yok derse evet, yok denilebiliyor. Bazen tersi olabiliyor. Yani uzman raporuna ters bir karar veya uzman raporunun kararının dışında bir karar çıkabiliyor. Bu şikayetler üzerine. Bir de şikayet yok. Herhangi bir şey yok ama üst kurul uzmanımız kendisine verilen görevi gereği izlediği televizyonlar var. Ekranlar var. Onlar da bir ihlal gördüğü zaman aynı süreç devam ediyor.
Şimdi ben geçen gün sizi dijital medya çalıştayında gördüm. Aslında
evet,
orada çok da bayağı akademik bir sunum da yaptınız.
Tabii, önemli bir yerde.
Hatta önemli katılımcılar da vardı. Peki şunu soracağım. Bir yerde problem varken mi siz medyacılarla daha çok görüşürsünüz? Yoksa hani bu kadar iletişime açık biriyken aslında farklı projeleri geliştirmek, istişare etmek, bir yol haritası çizmek anlamında da medya sektöründeki isimlerle, gazetecilerle, köşe yazarlarıyla, muhabirlerle, televizyon sahipleriyle veya işte dijital platform sahipleriyle bir araya geliyor musunuz?
Kesinlikle geliyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz. Biz açık kapı politikamızın bir gereği bu. Dijital medya buluşmalarından biraz bahsedeyim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Sayın Profesör Doktor Fahrettin Altunbey'in de katılımıyla ve destekleriyle olan Anadolu Yayıncılar Derneği'nin organize ettiği bir platformdu. Çok önemliydi. Orada da görüşlerimizi dile getirdik. Orada da görüşmeler, ikili görüşmeler yaptık. Orada da belirttim. Biz sadece ve sadece ceza verelim ve cezalarda buluşalım veya da müeyyidelerde buluşalım isteyen bir kurum olmadığımızı orada da belirttim. Biz buna yönelik çok çalışma yaptık Ademciğim. Bak mesela geldiğim günden beri Sayın Bakanımızla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanımız, o ilişkili olduğumuz bakan, İstanbul'da medya buluşmaları yaptık. Bunların bir tanesinde senaristlerle bir araya geldik. Bir tanesinde yapımcılarla beraber bir araya geldik. Bir tanesinde medya sahipleriyle birlikte bir araya geldik. Bu toplantılara devam ediyoruz. Bir Kapadokya'da bir buluşma yaptık. Gazeteci yazarlarla bir araya geldik. Hepsinin bunu Sayın Bakanımızın başkanında özellikle yaptık ki bir farkındalığı da olsun diye. Bunu devam ettireceğiz. Bunları çok önemli, çok önemli dönüşlerini alıyoruz. Biz senaristlere diyoruz ki ya bak ihlaller şuralardan oluyor aslında. Veya bize gelen bildirimler de rahatsızlıklar şuralardan oluyor. Ne olur şuna dikkat edelim. Çok ciddi etkileri oluyor. Yönetmenlere diyoruz ki ya bakın işte siz bunu böyle çekiyorsunuz ama işte bak burada böyle bir ihlal olunca biz zor işte kuruluşunuz
veya kurumunuz zor durumda kalıyor. Veya yönetmenlere diyoruz ki, yapımcılara diyoruz ki siz yapım yaparken şunlara dikkat etmeniz lazım. Çok ciddi şeyler alıyoruz. Ha şikayetleri olan oluyor, işte bizimle ilgili olarak orada söyleyeceği bir şey varsa onu söyleyen oluyor, tebrikleri olan oluyor ama nihayetinde bir mecrada buluşabiliyoruz. Biz bunu devam ettireceğiz. Evet. Pandemi süresinin böyle biraz daha rahatlamasından sonra bu buluşmaları devam ettireceğiz. Çünkü orada ikili ilişkilerde şunu gördüm. Az önce sen dedin ya, yani el uzatılınca, yumruk sıkılmayınca daha insan dikkatli davranıyor.
Evet, aynen.
Biz onu gördük.